Ayrım 34, sayfa 323, 29. kısım. Jane Sarenin'in başlarının dertte olduğunu düşünüyordu bir süreden beri. Ter içindeydi. Ter damlaları alnından yüzüne süzülüyordu. Norseman kalkıştan 20 dakika sonra bile şiddetle sarsılıyordu. 1500 fitte kör edici beyazlıktaki bulutun içinde uçuyor, bu şekliyle de boranın içinden geçmeye çalışan küçük bir balonu andırıyordu. Uçağı kontrolü altında tutmak için elinden geleni yapıyordu. Ama içgüdüleri koşulların daha da kötüleşeceğini söylüyordu. Yolcularına bakmak için arkaya döndü. Kızcağızın yüzü beyaz bir maske gibiydi. Her an kusacakmış gibi duruyordu. Amerikalı ise sakin görünüyordu. Ama sağa sola çarpmamak için oturduğu koltuğun kenarına yapışmıştı. Allah'tan her ikisi de emniyet kemerlerini bağlamayı akıl etmişti. Norseman yeniden şiddetle sarsılınca Sarenin önüne döndü. Camın önünde büyük bir parıltı gördü. Göstergelerde aydınlığı yansıttı. Tepelerden inen elektrik damarları eski bir yapıyı kaplayan sarmaşık dalları gibi uçağın çevresini sardı. Sonunda camlardan dışarısı aydınlıktan görülmez oldu. İnanılmaz bir görüntüydü. Sarenin yolcularına seslendi. ''İlginç bir şey. Böyle havalarda sık sık olur. Endişelenmeyin. Zararsız bir şeydir.'' Slensky, ''Atlamaya daha ne kadar var?'' dedi. ''En fazla 15 dakika. Bu bulutun içinde daha fazla kalamayız. Beklediğimden de kötü. Üstelik durmadan da kötüleşiyor. Bence eşyalarınızı da gözden geçirip hazırlanmanın zamanı geldi. Atlama noktasına yaklaşınca haber veririm.'' Slensky ve Anna paraşütlerinin askılarını sıkılarken yeniden önüne dönüp gösterge tablosundaki düğmelerden birini çevirmeye başladı. Slensky Anna'ya baktı. ''İyi misin?'' Anna'nın yüzü yeşildi. ''Böyle sarsılacağımızı söylememiştin bana.'' Slensky gülümsedi. ''Bazı şeyleri bilmeyince daha iyi. Endişelenme, birazdan bütün bunlardan kurtulacağız.'' Birden şiddetli bir çatırtı duyuldu. Norseman çılgınca sallanmaya başladı. Sonra ikinci bir çatırtı. Uçak sola doğru yatarken Sarina'nın çılgınlar gibi önündeki levyeye asılıp durumu denetim altına almaya çalıştı. Anna Slensky'nin kolunu acıtıncaya kadar sıktı. ''Ne oluyor?'' diye bağırdı Slensky Finlandiyalı'ya. ''Yıldırım, aman tanrım, bu kadar darbe fazla. Eğer devam ederse uçağa zarar verebilir.'' Birdenbire makinalı tüfek gürültüsüne benzer şiddetli bir ses uçağı sarstı, bütün parçaların titremesine neden oldu. Ses yavaşlayıp hafifledi, sonra bu kez daha yoğun olarak yeniden yükseldi. Sonunda bütün uçak şiddetli bir titreşimle sallanmaya başladı. Sarenin gürültünün üzerinden bağırdı. ''Aman tanrım! Bu gürültü de ne?'' Sarenin burnundan ter damlıyordu. ''Tenis topu büyüklüğünde dolu taneleri. Buradan hemen kurtulmamız gerekir. Bulutun altına inip şansımızı orada denemeliyiz. Uçağın her türlü havaya dayanırdı hani. Bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Sıkı tutunun.'' Levi'yi ileri itip gaz çubuğunu çekti. Norseman'ın burnu aşağı dönmeye başladı. Dolu ve sarsıntı birkaç saniye şiddetini sürdürdü. Hatta daha da arttı. 1200 fitte buluttan çıktıklarında azaldı. Bu kez çevrelerini bulut parçaları ve kar tepisi sardı. Altlarında da Baltık Denizi'nin buz tutmuş sularını gördüler. Sarenin solda ileride belli belirsiz görünen ışıkları işaret etti. Orası Tallinn, atlama noktası doğuda. 8 dakika kadar ötede. Birden güçlü bir hava akımı duyuldu. Norseman yeniden sarsılırken Sarenin yukarıya baktı. O sırada gri renkli bir şimşek uçağın sol yanını yalayıp geçti. ''Tanrı aşkına!'' ''Neydi bu?'' diye bağırdı Anna. Sarenin cevap verme fırsatı bile bulamadan işaret fişeklerinin uçağın sağ tarafında bıraktıkları izi gördü. Sonra da nereden çıktığı belli olmayan yeni bir gri şimşek parladı. ''Allah kahretsin, bu gece hiç şansımız yok. Ziyaretçimiz var, bakalım ne yapacağız?'' Hemen gaz verip levyeyi kendine çekti, kanatçıkları açtı. Norseman yeniden bulutun sarsıntısına sığındı. Dolu ve titreşim kaldıkları yerden devam etti. ''Ne oluyor?'' diye sordu Slensky. ''Ne bileyim?'' diye bağırdı Sarenin hırsla. ''O gördüklerin Fin Hava Kuvvetleri'nin Fock Wolf'larıydı. Hiç anlamıyorum. O herifler böyle bir havada uçmazlar ki. Üstelik Sovyet hava sahasında. Anlaşılan Helsinki askeri radarına yakalandık. Hava kuvvetleri de ne olduğunu anlamak istedi. Belki de bizi kötü havadan yararlanıp keşfe çıkmış bir Rus uçağı sandılar. Ama bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Ne yapacağız? Yapabileceğimiz tek şeyi bulutun içinde kalıp devam edeceğiz. Pek konforlu değil. Ama vatandaşlarımdan birinin elinde ölmekten daha iyidir. Sarenin kanatçıkları içeri alıp göstergeleri kontrol etti. Suratı terden parlıyordu. Gösterge tablosu da uçağın sarsıntısının etkisindeydi. Sanki küçük Norseman çakılla kaplı bir yolda ilerliyor gibiydi. Kanatçıklar çekildikten sonra o duygu azaldı ama kaybolmadı. 30 saniye sonra Estonya topraklarında olacağız. Eğer Focke-Wulf pilotlarında birazcık akıl varsa peşimizden gelmezler. Bana göre hedefe 7 dakikamız kaldı. Size söyleyince kapıyı açın ve atlamaya hazır olun. Zaman kaybetmeyin. Sari'nin tekrar göstergelerine döndü. Norseman gökyüzünde savrula savrula giderken beklemek dayanılmazdı. Sonunda Sari'nin geriye bakıp bağırdı. Şimdi buluttan çıkacağım. Kapıyı hazır edin. Hedefi bulmaya çalışacağım. Slensky ve Anna hazırlandılar. Sari'nin gaz çubuğunu çekip levyeye itti. Birkaç saniye sonra 1200 fitte buluttan çıkıp neredeyse açık bir havaya daldılar. Gecenin karanlığında hala hafif kar taneleri iniyordu ama uzaktaki Tali'nin ışıklarını rahatça görebiliyorlardı. Sari'nin kulaklıklarını takmış, telsiz alıcısının düğmesiyle oynuyor, aynı zamanda da gözlerini göstergelerden, özellikle de pusuladan ayırmıyordu. Allah kahretsin! Şimdi ne var? Slansky'ye baktı. Rusya radyo dalgaları yerine sadece parazit duyuyorum. Hepsi bu havanın yüzünden. Yan pencereden karanlığa baktı, yüzü ter içindeydi. Aşağıdaki arazinin şeklini görmeye çalıştı. Slensky ve Anna için aşağıdaki karanlığın içinden herhangi bir şekil seçmek imkansızdı. Aşağıdaki arazi karanlıkta göz alabildiğine bembeyaz uzanıyor, karanlıkta tek tük ışıklar görünüyordu. Birden Sari'nin elini kulaklığına götürdü, gösterge tablosundaki düğmeyle yeniden oynamaya başladı ve bağırdı. Duydum. Hedef 20 saniyede. Kapıyı açın. Slensky kapıyı açıp itti. Kabinin içi dondurucu bir havayla doldu. Kapıyı tonlarca gibi gelen ağırlık karşısında sonuna kadar açmak neredeyse imkansızdı. Ama Slensky en sonunda kapıyı ardına kadar açmayı başardı. Anna'nın koluna yapıştı. Yanına çekip ilk önce onun atlayacağını belli etti. Anna Slensky'nin önüne geçip kapıya yaklaşırken Sari'nin kükredi. Atla! Atla! Atla! Bir saniye kadar tereddüt etti, sonra Slensky'nin kendini arkadan ittiğini anladı. Slensky ise 3'e kadar saydı, kendini boşluğa bıraktı. Dondurucu hava ve karanlığın içinde kaybolduğunu sandı. Pilot kabininde Sari'nin levleyi tek eliyle tuttu, arkaya uzanıp kolu çekti, kapının kapandığını duydu. Kapının emniyet sürgüsünü itti, önüne döndü. Uzun uzun soluğunu boşaltıp alnında biriken damlaları sildi, sonra uçağı kusursuz bir yarım daireyle döndürdü. Focke-Wulf'ların bir yerlere onu beklememeleri için dua ediyordu. Yoksa başının derde gireceği açıktı. Bunun anlamı da bütün tehlikeleri göze almak, yere yakın uçmaktı. Dişlerini gıcırdatıp yeniden iç geçirdi. Tamam tatlım, bakalım eve tek parça varabilecek miyiz? Mick gösterge tablosuna göre 400 mil hızla bulutları yarıp 5000 fite çıkarken Arkady Barsenekon'un şakakları gümbür gümbür atıyordu. Bir dakika kadar önce ekranında yeni bir nokta görmüştü. Daha yavaş, daha küçük, hafif bir uçak. Birkaç saniye sonra nokta kayboldu. Barsenko kaşlarını çattı. Noktayı sağında, belki de 5 mil ötesinde gördüğünden, uçağın ilerlediğinden kuşkusu yoktu. Hem de hiç yoktu. Daha önce radar ekranında gördüğü 3 beyaz noktada düzensiz aralıklarla tekrar beliriyordu. Ama yerlerini tam olarak kestirememişti. Kötü hava radarı şaşırtsa da uçakların kesinlikle buralarda olduğu belliydi. Gözleri kör edici beyaz bulutların içinde küçük bir uçakla ondan çok daha hızlı, çok daha büyük 3 uçak. Böyle bir havada mantıksız bir şey. Rus ruleti gibi küçük uçak keşif için gelmiş olabilirdi ama böyle bir havada keşif yapmak imkansızdı. Üstelik yanılmıyorsa da öteki 3 uçak küçük olanı kovalıyor gibiydi. Ya küçük uçak bir Rus uçağıysa? Leningrad üssünden kalkıp Fin hava sahasına giren, düşmanın peşine takıldığı bir keşif uçağı, Barsenko çenesini kaşıyıp gözünü radara dikti. 3 hızlı nokta birkaç saniye sonra tekrar göründü. Bu kez kaybolmadılar ama hafif uçaktan iz yoktu. Belki de onu Finlandiyalılar düşürmüştü. Barsenko bu düşünce karşısında yüzünü buruşturdu, radar ekranındaki 3 noktaya bakıp ''Olduğunuz yerde kalın piç kuruları'' dedi. Buluttan çıkıp göz teması kurmayı denemeye karar verdi. Eğer düşmanı görürse Finlandiyalıları havaya uçuracağından emindi. Daha sonra tartışacaktı. O uçaklar Sovyet hava sahasının çok yakınındaydı. Manevra ve hızlarıyla da askeri uçak olduklarını gösteriyorlardı. Barsenko otomatik pilotu devreden çıkarırken gülümsedi, gaz çubuğunu çekip levyeyi itti. Mick hızını düşürüp buluta girdi. Hiç bitmeyecekmiş gibi duygusunu veren bir sarsıntının içine daldı. Oysa 10 saniye sonra 1400 fite inmiş, açık bir havaya rastlamıştı. Barsenko levyeyi kendine doğru çekerken ağzı şaşkınlıktan açıldı. Küçük uçak tam karşısında, Mig'in rotasının üzerindeydi. Barsenko çılgın gibi uçağını sağa yatırmaya çalıştı. Eğer cehennem varsa burası olmalı diye düşündü Sarin'in. Statik elektrik yine camın üzerinde kıvılcımlar artıyordu. Küçük Norseman vahşi bir at gibi şahlanıp tepindi. Dolu taneleri gövdede trompet çalarken baştan kuyruğa titredi. Sarin'in birçok defa kötü havada uçmak zorunda kalmıştı. Ama bu kadarına hiç tanık olmamıştı. Üstelik fırtına bulutu gördüğünde uzaklaşması gerektiğini de biliyordu. Oysa bu kez mümkün değildi. Bir saniye kadar sonra göstergelerini kontrol ederken hiç beklemediği bir gücün onu bulutun dışına attığını hissetti. Bulut Norseman'ı daha açık bir havanın içine tükürdüğünde uzaktan gelen homurtuyu duydu. İçgüdüyle gözlerini kaldırdı. Tanrım! Yaklaşan Mig'in ışıklarını gördü. Tanrım, hayır! Çılgın gibi levyeye sarılıp sağa çekti. Norseman öyle bir güçle yana yattı ki Sarin'in kafası kapıya çarptı. Mig, Norseman'ın sol kanadına çarptı. Korkunç bir gürültüyle kopardı. Sonra yırtılan demirin çıkardığı sesler Sarin'in kulaklarını tırmaladı. Norseman hızla sola yattı. Sarin'in birden havada asılı kalmış gibi tuhaf bir şey hissetti. Sonra arkasında ikinci bir patlama duydu. Mig şiddetli ve yoğun bir ışık güllesi gibi düştü. Üçüncü patlama bir saniye kadar sonra geldi. Bu kez Sari'nin depoları alev almış, patlama küçük uçağı ikiye ayırmıştı. Kısa süren ama çok yoğun bir acı, sonra her şey portakal renkli bir alev topunda kayboldu. Slensky dondurucu havada yavaş yavaş inerken acımasız rüzgar iliklerine kadar işliyor, gözlerini yaşartıyordu. Talinden gelen ışıklar solunda parıldıyordu. Ona kadar saydı, sonra ipi çekti. Kulakları sağır edici bir gürültü duyup göğe doğru çekildiğini hissetti. Paraşüt açıldığında sanki soluğu tıkanacakmış gibi oldu. Havada süzülürken altında beyaza bürünmüş tarlaları, ormanların oluşturduğu kara lekeleri gördü. Zaman kaybetmeden nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Sağında uzakta bir yol, her iki tarafında da sokak lambalarından kaynaklanan aydınlık bölgeler gördü. Yolun üzerinde askeri araç konvoyu olduğunu sandığı bir dizi ışık vardı. Gördüğünün ana yolu olduğuna karar verdi. Kafasını geriye atıp askılarının içinde dönmeye, Anna'nın nerede olduğunu görmeye çalıştı. Yoktu. Tekrar aşağıya baktığında karla örtülü tarlaların hızla kendine doğru yükseldiklerini gördü. Toprağa inmek üzere hazırlandığında sağ tarafından ani bir rüzgar esti. Hızla yaklaşan bir sıra ağaç görüp uzaklaşmaya çalıştı. Tam zamanında tekme atıp önündeki ağaçtan kurtuldu. Son ana kadar askıları bırakmadı. En sonunda da vücut kaslarını yumuşattı. Hızla kara çarpıp sağ yanına devrildi. Askıyı kesip paraşütünü topladı. Ayağa kalkıp çevresine bakındı. Arkasında alçak bir tepenin üzerinde uzun kayınlardan oluşan sık bir koruluk gördü. Önünde ise biraz uzaktaki Baltık Denizi'nin soluk gri renkli donmuş sularını seçebiliyordu. Hedefin 200 metre kadar uzağında olduğunu hesapladı. İyi ama Anna. Atlama tulumunu çıkarıp paraşütünü ve diğer malzemeyi gömmesi birkaç dakika sürdü. Üniformayı valizden çıkarmaya karar verip ağaçların altındaki çalılıkların arasına 50 metre kadar öteye bir delik açtı. Sonra kasketini başına yerleştirdi, valizini alıp kayınlara doğru yürümeye koyuldu. Ağaçlara yaklaşırken hemen ötesinde tepenin altında dar bir yol gördü. Yol kenarına çekilmiş, kapıların üzerine kızıl yıldız boyanmış, askeri ziz kamyonunu fark ettiğinde olduğu yerde kaldı. Tokar eve uzanırken ardından bir silahın horoz sesini duyup döndü. Birden ağaçların arasından çıkan güçlü ışık gözlerini kamaştırdı. O sırada Rusça bir ses duydu. ''Sakın kımıldama, yoksa vururum.'' Slensky gözlerini kırpıştırdı. Işık yüzünden yavaşça kayıp aşağıya indi, vücudunun üzerinde gezindi. Sonra ışığın ağaçların altından çıktığını gördü. Önce iki kişi, aralarında da bir üçüncüsünü seçti. Adamlardan birinin elinde tabanca, diğerinkinde de fener vardı. ''Yaklaş, yavaş yavaş.'' Slansky iki adım attı. Adamlardan birinin 20 yaşlarında genç bir KGB yüzbaşısı, diğerinin Kızıl Ordu çavuşu olduğunu gördü. O sırada yüreği sızladı. Anna ikisinin arasında duruyordu. Kaskları ve gözlükleri çıkarılmış, atlama tulumu yırtılmış, saçı dağılmıştı. Çavuş sıkıca koluna sarılmıştı. Kızın çektiği acı gözlerinden okunuyordu. Elinde Tukarev tutan yüzbaşı Slenski'ye bakıp sırıttı. Estonya'ya hoş geldin yoldaş. Ayrım sonu. Sayfa 330.